Merhaba, ben Mesut Çevik. HTC One lansmanında canlı yayında birlikteyiz. Londra'da Otel Odam'dan sizlere lansmanda edindiğim bilgileri aktarmaya çalışacağım. Aynı zamanda forumda ilgili konu başlığı altında eğer fikirlerinizi benimle paylaşırsanız, bu arada konuyu da sosyal medyada paylaşalım, en azından diğer takipçilerimiz de görsünler, konuya gelsinler ve hep birlikte bir tartışma ortamı yaratalım. Hep birlikte bu konu hakkında fikirlerimizi verelim, görüşlerimizi paylaşalım. Çünkü HTC One şöyle bir özellik taşıyor. HTC geçtiğimiz senelerde baktığımızda bir sene içinde iki tane tepe model tanıtma hatasına gidiyordu. 6 ayda bir firma üst tepe model bir telefon çıkartarak bir önceki telefonu hem eskide bırakıyordu hem de güncelleme açısından da kendini aslında zora sokuyordu. Şimdi HTC One'la beraber bu hatayı artık yapmayacaklarını söylediler. Yani bu hatayı yapmayacakları ne anlama geliyor? Bundan sonra firma bir sene içerisinde sadece bir tane tepe model tanıtacak ve bu tepe model bir sene boyunca güncelleme desteğini en azından hızlı bir şekilde alabilecek diye düşünebiliriz. HTC One tabi bu konuda tek tepe model olacağı için de özel bir telefon olma özelliği taşıyor. Düşünecek olursak 2013'ün başlarına tanıtıldı. İlk çeyreğinde tanıtıldı ve satışına başlanacak. Ve 2013'ün sonuna kadar onca teknolojik gelişmeye rağmen bir firmanın en hızlı telefon olarak kalma iddiasını sürdürmeye çalışacak. Bu bence teknoloji dünyasında çok riskli bir hareket ve bir firma eğer böyle bir cesaretle iş yapıyorsa elindeki modelin çok sağlam olması lazım. Geçtiğimiz sene Samsung'a baktığımızda Galaxy S3 gibi bir model yola çıktı. İlk başta telefon gerçekten çok fazla yazılımsal hataya sahipti. Ekranı, kamerası, malzeme kalitesi gibi eleştirdiğimiz noktaları vardı. Fakat telefonda tabii ki malzeme kalitesi, kamera ve ekran gibi şeyleri çok da fazla düzeltme imkanları olmayınca firma yazılıma oldukça fazla önem verdi ve yazılım güncellemeleriyle telefonu en azından 2012'nin sonuna kadar tepe model olarak kalmasını sağlayacak şekilde geliştirmeye devam etti. HTC tarafına baktığımızda ne oldu? One X'de yola çıktılar. One X pil sorunu, ısınma sorunu gibi problemlerle birlikte geldi. Daha sonrasında firma One X Plus isminde daha iyi bir pile sahip olan, daha hızlı ısınan, daha hızlı bir işlemciye sahip olan bir modeli piyasaya sürdü. Hatta bunun duyurusunu yapması bile One X'in değerini aslında birdenbire düşürdü. Bu tip şeyler çok riskli. Zaten bütün inceleme sitelerinde, bütün editörlerinde ortak fikri buydu. HTC'nin yaptığı şeyin hata olduğunu söylüyorlardı. Çünkü insanlara siz hem ellerindeki cihazın uzun süre gideceği garantisini vermiyorsunuz. Böyle bir güveni zedeliyorsunuz. Ellerindeki cihazın değerini düşürüyorsunuz. Hem de kendinizi de birçok cihaza aynı anda yazılım geliştirme yükü getiriyorsunuz. Düşünecek olursak One X Plus'a bir yazılım güncellemesi çıkacak. Fakat One X'e de çıkması lazım. Advance diye bir model de vardı. Bu modelleri unutmadan artık hepsini güncellemesi lazım. Bunu tek sene içinde yapması lazım firmanın. HTC de bundan dersler aldı. Ve umarız gerçekten ders almıştır. Ve HTC One'ın üstüne bir One Plus görmeyiz. Gerçi cihazın hani genel olarak özelliklerine baktığımızda pek de görecek gibi değiliz. Teknik özelliklerini değerlendirdiğimizde Snapdragon S4 Pro 600 platformunu taşıyor. S4 Pro 600'e baktığımızda Xperia Z'deki S4 Pro'dan farkı 1.7 GHz'de çalışması. Yani 0.2 GHz daha hızlı bir işlemciye sahip. Ve aynı zamanda içerisindeki Adreno 320'nin hızlaştırılmış olması. Hızlaştırılmış olması önemli çünkü bu telefonlar Full HD telefonlar ve Full HD telefonlarda Adreno 320'nin kimi oyunlarda bazen sıkıntılar yaratabildiğini gördük. Özellikle Xperia Z testimizde Game Loft'un oyunlarında frame atlamasız neredeyse çalışmıyordu. Grand Theft Auto gibi oyunlarda Xperia Z'de ne yazık ki şu an için bir yazılım güncellemesi gelinceye kadar oynanamayacak gibi görünüyor. Telefonun diğer özelliklerine baktığımızda Super LCD 3 kapasitif 16 milyon renk gösterebilen bir LCD ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu 4.7 inçlik bir ekran. Açıkçası herkes HTC'den 5 inçlik bir telefon bekliyordu. Çünkü bundan önce Japonya'da piyasaya sürülen Butterfly modeline baktığımızda 5 inç Full HD'lik bir ekrana sahipti. Firma böyle modellerle yola devam eder diye düşünüyorduk biz. 4.7 inçlik bir telefon gelmesi aslında firmanın 5 inçlik modellere çok da sıcak bakmadığının bir göstergesi oluyor. Şimdi burada şöyle bir durum da söz konusu. Gorilla Glass 2 ekran kullanıyorlar. Gorilla Glass 2 ekran çok fazla tartışma yarattı. Biliyorsunuz Gorilla Glass çizilmelere karşı dayanıklı ibaresiyle çıkmıştı. Fakat bazı Gorilla Glass 2 sağlamlık standartlarına sahip olan telefonlarda daha kolay çizilme gibi sıkıntıların yaşandığı görüldü. Umarız HTC One'da böyle şeyler yaşamayız. Telefonun 32 GB'lık ve 64 GB'lık modelleri yer alacak. Büyük kapasiteli anoromunuzun olması güzel. En azından telefon programları çok fazla kurdun. Artık bundan sonrasını kuramazsınız diye kolay kolay hata vermeyecek 16 GB dahili hafızaya sahip olan Xperia Z gibi modellerde veya Galaxy S3 gibi modellerde son Android güncellemesinden sonra uygulamaları root yapmadan kolay kolay SD kartı taşıyamıyorsunuz. Bu yüzden ana hafızanın yüksek olması gerçekten çok fazla önem taşıyor. Bunun haricinde cihazın enteresan bir özelliği var. 4.3 megapiksel Ultra Pixel ismi verilen bir kameraya sahip. Şimdi aslında HD'si bunu 4 megapiksel falan olarak söylemiyor. 4 ultra piksel bir kameramız var diyor. Ultra pikseli de şöyle isimlendiriyorlar. Ultra pikselde sensör boyutu oldukça büyük. Yani aslında piksellerin boyutu da çok büyük ve standart konvansiyonel kameralara göre, telefon kameralarına göre 3 kata kadar daha fazla ışık alabiliyorlar. Bu da karanlık ortamlardaki performansını arttırıyor. Şimdi bunların hepsine değineceğim. Ben etkinlikle başlamak istiyorum. HTC One lansmanını Londra'da gerçekleştirdi. Bir de aynı zamanda Amerika'da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bir etkinlik vardı. Biz etkinlik alanına biraz erken gittik. Açıkçası erken gittik ama bunun bir sonu olacağını pek bilmiyorduk. Kapıda beklemeye başladık. İçeri hiçbir tür almıyorlardı. Daha sonrasında 45 dakika sonunda 45 dakika bekledikten sonra kalabalık iyice bir artış gösterdi. Yani inanılmaz bir kalabalık var ve hala içeri almıyorlar. Hatta HTC'nin yönetim kurulu başkanları falan da geldi, kapıda bekliyor. Yine kimseyi almıyorlardı. Sonunda kapılar açıldı ve tüm editörler artık salondaki yerimizi aldık. Açıkçası inanılmaz kalabalık bir ortam vardı. Kalabalık ortamın nedeni ise aslında HTC'nin küçük bir yer seçmesi değil, Tayvan'daki lansmanı iptal etmesi ve Tayvan'daki editörlerin de bize katılmaları olarak gösterildi. Dediler ki daha öncesinde Londra'daki bu etkinlik alanı belirlenmişti. Kaç kişi geleceği de belliydi. Fakat Tayvan'daki editörler eklenince ne yazık ki bu alanı değiştiremedik. Hani bu kadar dizayn ettikten sonra. Kalabalık için kusura bakmayın dediler. Fakat telefonu denememiz için biz ayrılan alana bakarsanız pek de kusura bakılmayacak gibi değildi. Açıkçası ben böyle bir izdiham görmedim. Her yerde editör, her köşede birileri bir şeyler çekmeye çalışıyor. Telefonu ele geçirme çabası. Telefonu elimdeyken başkaları gelip dokunuyorlar, almaya çalışıyorlar. Böyle çingene bir ortam vardı içeride. Ben açıkçası dediğim gibi şu ana kadar böyle bir lansmana katılmamıştım. Tabii ki ilk olarak CEO gösterisini yaptı, CEO açılışı yaptı. Fakat tasarım bölümü başkanı Scott'ın sunumu tabii ki en önemli sunumdu. Cihazın alüminyum gövdesinden tutun da diğer bütün sens özelliklerine kadar anlatımda bulundu. HTC One tamamı alüminyumdan üretilmiş bir kasaya sahip. Şimdi tamam alüminyumdan üretilmiş diyoruz. Diyeceksiniz ki bundan önce alüminyum telefonlar çıkmadı mı? Tamamının alüminyumdan üretilmiş olması önem taşıyor. Çünkü telefonlar alüminyumdan tamamen imal edildiklerinde anten sıkıntısı yaşanabildiği için alüminyum gövdenin bir kısmını firmalar mutlaka plastik bir malzemeyle veya anten sinyallerini geçirebilecek bir malzemeden imal ediyorlar ki buradan anten çıkışı sağlanabilsin. HTC biz bu sorunu kendi teknolojimizle aştık diyor. Ve artık tamamı alüminyum gövdeye sahip telefonları üretebiliyoruz. Bunlarda herhangi bir çekim sıkıntısı kalmıyor diyor. Gördüğünüz gibi telefonun kasası çok muazzam görünüyor. Hatta üretim aşamasında da bazı bize sahneler gösterdiler. Üretim aşaması tamamen yekpare alüminyum gövdenin oldukça zorlu. Umarız büyük satış hedeflerini sırf bu üretim aşamasının zorluğundan dolayı tutturamamazlık yapmazlar. Biliyorsunuz bazen üretim aşamasındaki bu zorluklar firmanın yeterli sayıda ürünü piyasaya sürememesine de neden olabiliyor. HTC One üzerinde malzeme kalitesi bakımından çok fazla çalışılmış, tamamının alüminyum gövdeye sahip olması belki de bu telefonu çarpmalara karşı en dayanıklı telefonlardan bir tanesi yapıyor. Tabii ekranı Gorilla Glass 2, hani ekran üzerine düşerse kırılır mı, kırılmaz mı? Bunu kimse garanti edemez. Telefonun enteresan bir yanı var. Telefon su geçirmez özelliğe sahip değil. 2013 yılında Xperia Z'nin özellikle su geçirmezlik iddiası, Butterfly'ın da suya karşı dayanıklı olması sanki 2013 yılında bütün telefonların suya karşı dayanıklı çıkacakları gibi bir izlenim yarattı. HTC'nin One modelinde suya dayanıklılık koymaması ise 2013 yılında artık suya dayanıksız olan telefonlarda göreceğimizin kanıtı oldu bizlere. Suya dayanıklılık ne kadar önemli derseniz bence önemli bir özellik. Çünkü sonuç olarak telefonu suya düşürdüğünüzde veya yağmurlu bir ortamda kullanmak istediğinizde suya dayanıklı olması tabii ki bir avantaj sağlayacaktır. Telefonunuz koruma altında kalacaktır. Alüminyum gövdeye sahip olması belki sağlamlık konusunda hani bir avantaj sağlıyor fakat suya karşı dayanıksız olması açıkçası ya neden böyle bir şey yaptılar ki? Keşke suya karşı dayanıklılık özelliğini koysalar dedirtti bana. Şimdi forumdan arkadaşlar konuya bakıyorum. acaba sorular sorulmuş mu? Eğer sorular sorulduysa bunlara cevap vermeye çalışacağım. Bunun için 2 dakika ayıracağım. Böyle ara ara yayında görüntü devam ederken ben forumdan konuları okuyup cevap vermeye çalışacağım. Böylece aslında yükü de hafifletmiş olacağım. Siz de bir şeyler izleyerek can sıkıntısınızı atmış olursunuz. Demişler ki, Sayın Mesut Çevik, arayüzü nasıl buldunuz? Arayüz konusuna değineceğim. Arayüz, hani bir ön bilgi vermek gerekirse, birazcık beni şoke etti. Sense 4.0 Plus seçeneği koyulsaydı bu telefonda ben büyük ihtimalle Sense 4.0 Plus'ı kullanırdım. Çok kesinti oluyor yalnız bu arada, yayın için çok teşekkürler denmiş. Arkadaşlar, dediğim gibi otel odasından yayın yapıyorum. Kablosuz ağ hattını kullanıyorum. Umarım yan tarafta editör arkadaşlar veya kalanlar torrent açmazlar. Bir şekilde yayını sürdürürüz. Çok fena kasıyor demişler. Ses görüntü iyi bende. Herhangi bir sıkıntı yok denmiş. Bazı arkadaşlar değil, bazı arkadaşlar da kötü. Açıkçası dediğim gibi bunu bir şekilde de kayıt altına alıyoruz. Kayıt altına aldığımız için daha sonrasında yayınlayacağız. Çok fazla böyle hani donarak izleyen arkadaşlar en azından kayda akıcı bir şekilde yapabilirler. Ekranı Xperia Z ve Galaxy S3 ile kıyaslar mısın Mesut abi demiş. Ekranı ikisinden de iyi açıkçası. Çok net bir ekranı var. Çok parlak bir ekranı var. Zaten süper IPS LCD 3 kullanıyorlar. Herhangi bir sıkıntısı yok. Sayın Mesut Çevik, One X gibi sorunlar ortaya çıkartır mı sizce de? Batarya sorunu sebebiyle birçok kişi isyan ediyor. Biliyor musunuz demiş. Evet, One X'te birçok kişi isyan ediyordu. Fakat yazılım güncellemeleri telefonu oldukça toparladılar. En azından bir günü çıkartmaya başladı telefon. Şunu söyleyeyim, 2300 mAh bir bataryayla geliyor telefon. Ve Full HD ekrana sahip olduğu düşünüldüğünde pil konusu Xperia Z'den çok da farklı olmayacaktır diye düşünüyorum. Tamam, Xperia Z 5 inç bir ekrana sahip, fakat hani o işte 10 saate ancak çıkartıyordu. Bu telefonda herhalde 10 saate ancak tamamlar diye düşünüyorum, ama kullanmadan da bir şey söyleyemem. Ne güzel, biz aslında bu telefonları bu akşam vereceklerdi. Bugün canlı canlı elimde tutacaktım bu telefonu, fakat daha sonrasında Alman bazı arkadaşlar telefonu önceden ele geçirip bir inceleme yayınladılar ve herkese yasak geldi. Bazı arkadaşlar demiş ki yayın kalitesi canlı olmasına rağmen çok iyi. Bu bizi sevindirdi tabii ki. Şimdi devam edelim. Fiziksel detaylara geçelim. Telefonun üstünde gördüğünüz gibi devasa bir ayza boşluğu var. Hemen altında da ayza boşluğu var. Aslında bunlar hoparlör. HTC bununla ilgili bir özellik ismi de duyurdu. Bunu anlatacağım sizlere. Hemen altında micro USB girişini görüyoruz. Yanında bir mikrofon var. Burada sim kart yuvasını görüyoruz. Çok enteresan bir şekilde telefonda solda duruyor açıp kapatma butonu. Ses de tabii ki sağ tarafa yerleştirilmiş. Bu çok ters geldi bana, kullanırken de zorluk yaratıyor. Sol elli insanlar için dizayn etmişler herhalde. Ses açıp kapatma butonlarını görüyoruz. Kasaya oldukça bitişik imal edilmişler. Ama alüminyum gövde elde tutarken inanılmaz bir kalite hissi veriyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Telefonun arka tarafında hemen üst tarafta oldukça büyük lensiyle beraber kamerayı görüyoruz. Hemen yanında bir led flash yerleştirilmiş. Üst tarafta noise cancelling mikrofon var. HTC özellikle sesli görüşmeler konusunda inanılmaz iddialı. Süper şeyler yapacağız diyor. Aşağıda Bisa diyor logosunu. Ve yine büyük CE logosunu görüyoruz. Ben bu CE logolarına taktım açıkçası. Herhalde bu Avrupa Birliği'nin bir standardı artık. Aşağıda hemen Xperia Z'yi görüyorsunuz. Görebileceğiniz gibi devasa ikisinde de. Yukarıdaki 4.7 inçlik bir telefon olduğu için ona göre herhalde yüzde olarak oranlamışlar CE logosunu. Aşağıdaki 5 inçlik bir telefon doğal olarak daha büyük olacak. Fakat ya bu logolar çok çirkin duruyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim açıkçası. Şimdi telefonun aslında genel olarak görünüşüyle ilgili detaylara girdikten sonra HTC'nin detaylı olarak tanıttığı özelliklere değinmek istiyorum. Telefonumun sesini kısayım arkadaşlar, özür dilerim. Telefonum burada bir mesaj geldi ve ses çıkarttı. HTC BlinkFeed. Aslında Sense 5.0 BlinkFeed denen bir sistem üzerine kurulmuş durumda. Nedir bu BlinkFeed? BlinkFeed, ekranınızın ana sayfasının her türlü haber kaynağı, sosyal medya kaynağından haberleri çekmesi ve sizlere bunu çok yüksek bir görsellikte sunması anlamına geliyor. Buradaki ekranı aşağı doğru sonsuza kadar sürükleyebiliyorsunuz ve siz sürükledikçe tabii ki daha geçmişteki bilgiler ekranınıza geliyor. HTC bununla ilgili birçok aslında yayın kaynağıyla anlaşmış durumda. Türkiye'de de bazı anlaşmalar yapacaklarmış. 5 tane yayın kaynağı olacakmış. Bunlar tek, yani bu 5 yayın kaynağı açısından Türkiye'de yerel içerik olarak teknoloji sitesi bulunmayacakmış arkadaşlar. Neden teknoloji sitesi bulunmayacak dediğimizde ise, ya biz HTC'yiz. Olur da Samsung'un, Sony'nin haberleri çıkarsa bizim telefonumuzda görünmesi garip durur dediler. Ben dedim ki yurt dışındaki HTC'nin yayın kaynaklarına baktığımızda Engadget var. Engadget'te bu tip haberler çıkmıyor mu? Tabii doğru söylüyorsunuz ama dediler, Türkiye'deki yayın kaynaklarına şimdilik teknolojiyi koymayacağız. Bu bana birazcık garip geldi. Neden derseniz, HTC One'ı alan insan öyle ya da böyle bir şekilde teknolojiyle ilgilidir ve teknoloji dünyasındaki gelişmeleri mutlaka takip etmek isteyecektir diye düşünüyorum. Hürriyet, Sabah, Milliyet, tamam bunları koydunuz, günlük haberleri okusun, fakat teknoloji haberlerini nereden alacaksınız? Böyle bir akıllı telefonunuzun ana ekranında yerel içerik olarak mutlaka bir teknoloji kanalının bulunması lazımdı. Sadece donanım haber de değil aslında. Bütün teknoloji sitelerini seçebiliyor olmanız lazımdı. Bu benim eleştireceğim noktalardan bir tanesi. Şimdi arayüzde burada fazla bir şey görünmüyor. Yani bize yaptıkları sunumda. Ben tam olarak size yaptığım deneyimleri göstereyim. Şimdi üst menülerde gezerken bu Blink Feed denen şey tamamen internete bağımlı olarak çalışıyor ve internet bağlantınızda en ufak bir sıkıntı oluştuğunda gördüğünüz gibi boş resimler ve kareler görüyorsunuz. Bu çok can sıkıcı ve hani herkesin de aslında bir data bağlantısı kullanmak istemediği düşünüldüğünde, sadece ihtiyacı olan dataya bağlandığı düşünüldüğünde bu ne olacak bir soru işareti olarak kaldı bende. Burayı özelleştirebiliyorsunuz tabii ki. Yan tarafa ek pencereler ekleyebiliyorsunuz. Bu sayı 7 taneye kadar ayarlanmış durumda. Yan taraftaki pencerelere her Android telefonda olduğu gibi alt tarafta yer alan widgetleri yerleştirebiliyorsunuz. Ya arayüz, yani neden bu kadar zorlama yapılmış? Flipboard gibi ücretsiz bir uygulama varken ben neden ana sayfamı tamamen Flipboard'dan daha kötü bir görünüşte olan yere ayırayım? Soru işareti açıkçası bende. Bilmiyorum siz yeni arayüzle ilgili ne düşünüyorsunuz, fakat HTC tarafında ben şunu söyleyebilirim ki hani Sony Xperia Z'de arayüzünü neredeyse Sense olabildiğince fazla yaklaştırmış, hatta Sense'den çok daha fazlasını sunarak çok büyük bir yol kat etmiş. Ama HTC elinde Sense 4.0 Plus gibi oldukça güzel bir arayüz varken sanki biraz geri gitmiş gibi geldi bana. Her şeyin bu kadar haber kaynaklı olması benim biraz canımı sıktı. Şu da var tabii. Hani yan tarafa pencereler ekleyebiliyoruz, sonuçta ben buralardan yararlanırım diyebilirsiniz. Fakat enteresan bir şekilde telefonun alt menülerinde iPhone vari bir kullanıma da geçebiliyorsunuz. iPhone vari kullanımdan kastım şu. Şimdi birkaç tane kullanıcıya görünüş sunulmuş. Burada çok beğendiğiniz uygulamalar, çok sık kullandığınız uygulamalar veya kendi düzenlediğiniz şekilde bir görünüme geçebiliyorsunuz. Custom kullanıma geçtiğinizde alt tarafta, alt menüde klasörler oluşturuyorsunuz ve uygulamalara çok daha hızlı erişebiliyorsunuz. Hatta burada bir seferde, bir satırda kaç uygulama görüneceğini de seçerek aslında görüntüyü fazlaca özelleştirme seçeneği kullanıcıya sunulmuş durumda. Eğer ben bu Blink Feed'i sevmedim, kara kara bir sürü haberin ard arda görünmesinden hoşlanmadım diyorsanız telefonunuzu sadece böyle kullanabilirsiniz. Veya Blink Feed'i tamamen es geçerseniz ana sayfanızı sağ taraftaki programlardan bir tanesi olarak ayarlarsınız. Böyle yola devam edersiniz. Bu da seçeneklerinizden bir tanesi tabii. Hani diyorum ya, yani arayüz acaba kullandıkça sever miyim? İlk başta bana garip mi geldi ama çok enteresan. Alttaki kapasitif tuşlara dikkatli bakmanızı istiyorum. Sadece home ve geri butonu var. Mesela çoklu uygulama butonuna burada yer vermemişler. Menü butonuna da yer vermemişler. Fakat ayarlar menüsünde şöyle bir seçenek sunulmuş kullanıcıya. Dilerseniz home butonuna çift tıkladığınızda veya basılı tuttuğunuzda bu arkada çalışan uygulamaları gördüğünüz menünün çalışmasını sağlayabiliyorsunuz. Eğer bu menüden yararlanmak istemiyorsanız da yine ayarlar menüsünde uygulama yönetimi menüsüne giderek arka planda çalışan uygulamaların herhangi birine geçiş yapabiliyorsunuz. HTC'nin Blink Feed varı yüzünden kısaca bahsettikten sonra aslında biraz da ses özelliklerine değinmek istiyorum. Çünkü HTC One'ı gerçekten arayüzünden daha da fazla özel yapacak olan şey altında ve üstünde ön yüzde yer alan kullanıcıya doğru bakan stereo güçlendirilmiş hoparlörleri. HTC sunumda şunu söylüyor. Diyor ki arkadaşlarınız videolar çekiyorsunuz. Telefona filmler veya diziler yüklüyorsunuz. Fakat bunları arkadaşlarınızla paylaşamıyorsunuz. Veya gittiğiniz bir konseri kayıt altına aldıktan sonra arkadaşlarınıza gösterirken hoparlörden cılız, iğrenç bir ses çıkıyor. Bu da o tatmin duygusunu ne yazık ki yaşamanızı engelliyor diyor. Biz bunu gidermek için telefon oldukça güçlü iki tane hoparlör koyduk. Böylece bangır bangır o bas sesini az da olsa hissederek arkadaşlarınızla bulunduğunuz ortamı deneyimleyebileceksiniz diyor. Ve bunun ismini de Boom Sound koymuşlar. Bunu da tescillemişler arkadaşlar. Yani Boom Sound ismini başka bir firma kullanamayacak. Diğer firmalar için oldukça üzücü bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Aynı zamanda tabii ki Beats Audio teknolojisini de destekliyor. Yanında iyi kulaklıklar verilecek dendi. Fakat ben bu kulaklıkları görmedim açıkçası. Bana burada bir bilgi verilmişti. Kutu içeriğini test etme şansım olmadı. büyük bir heyecanla elime geçecek telefonu bekliyordum. Bu telefon da tabii ki bana sunulmayınca artık diğer incelemelere kaldı bu tip şeyler. Bu arada Sense TV denen bir özelliği de sizlere aktarmak istiyorum bu saatten sonra. Bu da HTC One'da kullanıcılara sunulacak bir özellik. EarDaPort'u var telefon üstünde. EarDaPort'u sayesinde telefon evinizdeki televizyon, kablosuz alıcı vesaire gibi şeyleri, yani uzaktan kumandaya sahip cihazları kontrol etmeye başlayabiliyor. Sense TV aslında bu kontrolün, yani uzaktan kumanda mekanizmasının çok daha ötesinde bir şey. Yurt dışında yaşıyorsanız eğer film kiralayıp satın aldığınız içerikleri veya kiraladığınız içerikleri direkt olarak televizyonda izlemeye başlayabiliyorsunuz ya da anlaşmalı servislerden ücretsiz olarak istediğiniz yayına tıklayıp kaçırdığınız bir diziyi ekrana yansıtabiliyorsunuz. Fakat Türkiye'de böyle bir anlaşma yapamadıkları için biz sadece telefonu uzaktan kumanda olarak kullanmakla kalacağız. Hani hep iPhone'a diyorduk ya uzaktan kumandaya benziyor bu telefon diye. İşte uzaktan benzemeyen bir telefonu da uzaktan kumanda olarak kullanarak aslında bir akıllı telefonu yıllar sonra tekrar televizyonda kanal değiştirmek için kullanmaya başlamış olacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar sorularınıza dönüyorum. Fiyatı ne kadar olur acaba demişler. Fiyatı arkadaşlar 1999 lira olacak. 2000'lerin altında olabilsin diye firma oldukça fazla çaba sarf etmiş. HTC One X Plus'ın yerini alacak. One X Plus'ı yeni almış, taze almış arkadaşlar için üzücü haberi veriyorum. Çünkü One X Plus aynı fiyattan bir HTC One piyasaya girdiğinde ellerindeki One X Plus'ı satamayabilirler istedikleri fiyattan. Stereo hoparlör kalitesi nasıl? Yüksek çıkışa sahip mi? Kalabalık ortamda telefon çalıyor, duyabiliyor muyuz demiş. Deneyebildiniz mi? Deneyemedim bu özelliği. Çünkü gittiğim alanda ne internet vardı, ne telefonu arayabiliyordunuz, ne de düzgün bir şekilde o kadar yüksek bir gürültü uğultu vardı ki ses güçlü mü değil mi test edebiliyordunuz. Fakat HTC yetkilileri şunu söylüyor. Şu an piyasa satılan herhangi bir telefondan çok daha yüksek bir ses çıkışına sahip. Evet, görüntü süper vesaire diyen arkadaşlarımız var, sağ olsunlar. Resim kalitesi nasıl? Ultra HD iyisi verdi mi demiş. Ya 4.7 inç ekranda Full HD hiç gerek yoktu. Keşke hiç koymasalardı. Zaten HD ekranda oldukça yüksek inç başına düşen piksel sayısına sahipti. Ben bu yarışı anlamıyorum arkadaşlar. Firmalar sırf böyle pazarlama stratejileri uğruna, kullanıcılar da tabii önem veriyor. Siz bakmayın, aslında yapmakta zorunda kalıyorlar. Bu tip böyle abartı şeylere gidebiliyorlar. Ve bu da kullanıcıya ekstra pil tüketimi, hiç kullanmayacakları bir özellik olarak geri dönüyor. Hani Xperia Z'de belki 5 inç ekranda Full HD kullanılması bana mantıklı geliyor. Fakat 4.7 inç ekranda neden Full HD kullandılar? Hiç gerek yoktu diye düşünüyorum. Bu da tabii ki firmaları belli bir süreden sonra rakamları oynamaya itiyor. Mesut abi kulaklığı Beats mi demiş. Kutusunu vereceklerdi bize ama ne yazık ki kutusunu vermedikleri için, telefonu test etmemiz için içinden nasıl bir kulaklık çıkıyor göremedim. Hatta ben buraya yanımda Nokia Windows Phone 8 telefonu olan Lumia 920 ile geldim. Aynı zamanda Zenbook fakat 41 megapiksel kamerasıyla yine ilkler arasına giren ProView 808 yanımda getirdim. Xperia Z yanımdaydı. Xperia Z'nin kulaklığı yanımdaydı ki sırf o inceleme için telefonu bana verdiklerinde burada inanılmaz bir karşılaştırma testi yapıp erkenden sizlere ulaştırayım. Fakat telefonu elime vermeyince, orada test imkanı sağlamayınca firma, ne yazık ki hani bu kamera kalitesini falan açıkçası birebir test etme fırsatı bulamadım. Bu konuda sizlerden özür diliyorum arkadaşlar. Ben de çok büyük umutlarla geldim fakat izdahımı size biraz evvel gösterdim. Hatta bir daha göstermek istiyorum şu izdahımı. Bu kalabalık ortamda hiçbir şey yapılamıyordu. Yani ne kamerayı test edebildim, ne bir şey yapabildim. Zaten ter içinde kaldım. Bir şekilde görüntüleri çekeyim. Akşamleyin canlı yayına gideyim. Hep beraber burada telefonun özelliklerini birlikte konuşalım istedim. Blinkfeed, Boomsong, Sense Voice, HD Zuzo ve Sense TV özellikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz zaten bunlardan bahsetmeye başladık. En son Sense TV'den bahsetmiştik. Mesut abi kamerasını deneme şansın oldu mu demiş. Kamerasının özelliklerine baktım arkadaşlar. Kamerasının özellikleri oldukça bunları da anlatacağım. Sürekli takılıyor demiş. Screen yayın demişler. Sürekli takılıyor diyen arkadaşlar çok üzülmesinler. Bu yayını çok akıcı bir şekilde tekrar yayında izleyebileceksiniz. Sayın Mesut Çevik, One modeli bir yana, bundan önceki modellerde durumları ne olacak demiş. Bu konuda hiçbir bilgi vermiyorlar arkadaşlar. Hani yapabileceğimiz bir şey yok. S4 Pro 600'ün S4 Pro'dan tek farkı frekans hızı mı, yoksa mimaride farklılık var mı demişler. Tek farkı frekans hızı. Hatta ben telefonun menülerinde falan gezerken oyun oynama falan fırsatım olmadı. Kasası ısındı. Fakat alüminyum bir kasaya sahip olduğu için Allah'tan telefon sıcaklığı hızlı bir şekilde dışarı atıyor. En azından ısıyla ilgili çok fazla sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum HD Sıvan'ın. Kulaklığı deneme imkanınız oldu mu demişler. Ne yazık ki deneme imkanım olmadı. Ses ve kulaklıkla ilgili soruları hemen geçiyorum. Verilecek bilgi var mı demişler. Biz kulaklık ne yazık ki dediğim gibi tam olarak bilmiyorum. İğrenç kasa içine pilin altına konulması gerekli demiş. Bence de evet, o logolardan bahsediyor arkadaşlar. Şuradaki logolardan bahsediyorlar. Bence de başka yere koymaları lazım. Xperia Z'de de HD Sıvan'da da gerçekten çok kötü duruyor. Xperia Z ile HD Sıvan'ı karşılaştırma fırsatınız oldu mu demişler. Karşılaştırdım. Hatta ekranları çekmeye çalıştım. Fakat bulunduğum ortam inanılmaz loştu. Ve hiçbir şekilde ekran farkını falan tam olarak gösteremiyordum. Xperia Z'nin biliyorsunuz açısal bir farkı var. Fakat açısını döndürüp de telefonların Xperia Z'ye alttan üstten sağdan soldan baktığım işte renkleri sol ödemenin de artık bir anlamı kaldığını düşünmüyorum. Yeterince fazla bu konuya değindik diye düşünüyorum. Hemen bir başka konuya geçelim aslında. Yavaş yavaş soruları da geride bırakalım. Tekrar sorulara döneceğiz arkadaşlar. Sense Voice özelliğine dönelim. HD'si görüşme kalitesine inanılmaz önem vermiş HD Sıvan'da. Ve söyledikleri şey şu. Diyorlar ki tamam, karşı tarafın sesimizin iyi bir şekilde iletilmesi oldukça büyük önem taşıyor. Gürültülü bir ortamdaysak noise cancelling mikrofon bu gürültüyü analiz ederek indirgiyor ve karşı tarafa sesimizi iyi bir şekilde iletiyor. Fakat bir konu var ki diyorlar, bu konuya kimse şu ana kadar odaklanmadı. Karşı taraftan gelen sesteki gürültünün temizlenmesi veya biz gürültülü bir ortamdayken karşıdan gelen sesi anlayabileceğimiz seviyeye yükseltilmesi. Bunu da şöyle başarmışlar. Eğer siz bir bar, disco, gerçi disco kelimesi artık kaldı bilmiyorum, fakat bir eğlence merkezinde filansanız, yani çok gürültülü bir ortamdaysanız ve bir arama size geldiğinde telefon dış sesi ilk önce bir analiz ediyor. Bakıyor ortamın dinlemesini, frekans aralığını filan hesaplıyor. Ve diyor ki karşıdan gelen sesi ben şu kadar yükseltirsem, şöyle filtrelersem Mesut bu aramayı şöyle duyabilir. Ve sesi bir filtreden geçirip size ulaştırıyor. Böylece nerede olursanız olun diyorlar, sesi inanılmaz iyi bir şekilde duyacaksınız. Açıkçası farklı bir şeye odaklanmışlar. Yani gürültülü bir ortamdayken sesinizi karşı tarafa iletmektense gürültülü ortamdayken karşı tarafın sesini duymaya odaklanmışlar. Bana enteresan geldi açıkçası. İyi bir şeye odaklanmışlar diye düşünüyorum. Şimdi aslında Boom Sound'u geçtik, Blink Feed'i geçtik, Sense TV'yi arkamızda bıraktık. Ben Ultra Pixel olayına biraz değinmek istiyorum arkadaşlar. Ultra Pixel ismini verdikleri teknolojide sensör, geleneksel sensörlere göre çok daha büyük tasarlanmış durumda. Bu da aslında sensörün daha yüksek çözünürlükte olmasını sağlamamış, piksellerin büyüyerek daha fazla ışık alabilmesini sağlamış ki 3 kata kadar geleneksel çözümlere göre daha fazla ışık aldığını belirtiyor HD'si. Ayrıca bu daha fazla ışık almasının da karanlık ortamlarda fotoğraf çekerken bize yarar sağlayacağını söylüyorlar. Burada birazdan bir karşılaştırma tablosu yayınlayacaklar. Demişler ki karşılaştırdığımız telefon X, karşılaştırdığımız telefon Y, HD Sıvan'ın çektiği fotoğraf bu. Nedense karşı tarafta hangi telefonların olduğunu söylememişler. Enteresan bir tablo bu. Yani acaba 4 yıl öncesinin telefonundan mı bahsediyor? 920 burada var mı? Xperia Z var mı? Bilmiyoruz tabii. Fakat HD Sıvan'a baktığımızda aşağıdaki telefonlara göre daha iyi çektiğini söyleyebiliyoruz. Dediğim gibi bulunduğum ortamda telefonda çok fazla fotoğraf çekme fırsatı bulamadığım için, ki büyük ihtimalle yurt dışındaki sitelere bu imkanı da vermişlerdir. Bunu da söyleyeyim size. Çünkü Almanların eline telefonu vermişler inceleme çektirecek kadar. Bize böyle bir imkan da sağlamadılar. Ben fotoğraf kalitesi hakkında bir şey söyleyemiyorum. Bir hafta sonra, bir buçuk hafta sonra telefon bize ulaşacak. Ancak o zaman detaylı bir test yapar, Erdi ile beraber karşınıza çıkar. Bu telefonun kamerasının nasıl olduğu hakkında yorumlar yaparız. Şimdiden peşin bir şeyler söylemek zor. Açıkçası 4 megapiksel bir kameraya sahip olması ve fotoğrafların 4 megapiksel çözünürlüğünde olması bu birazcık hani düşündürüyor insanı. Günümüzde baktığımızda tamam 8 megapiksel çözümler var, fakat 8 HD'si diyor ki ya bunlar hani keskinliğe veya gece karanlığında fotoğraf çekmeye çok odaklanmamış çözümler. Ona baktığımızda Lumia 920 hem gece karanlığında çekiyor hem de daha yüksek piksellere sahip. Demek ki optik stabilizasyon koyduğunuzda da ultra piksel falan gibi teknolojiler kullanmadan da karanlık ortamlarda iyi fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Yani dediğim gibi bu sensör boyutunun büyütülmesini falan hani hemen o adamlar müthiş yapmışlar, 10 numara bir şey başarmışlar falan gibi düşünmeyelim. Test edelim, karşılaştıralım, tüm telefonlarla yan yana koyalım, öyle konuşalım diyorum. Hani bu konuda da sizleri uyarayım. Şimdi kamerasının menüsüne geçelim. Kamerası gerçekten çok seri ve hızlı çalışıyor. Zaten Snapdragon S4 Pro 600 telefona inanılmaz bir serilik katmış. Her şey havada çalışıyormuş gibi geliyor. Sensör yüzünde zaten olabildiğince hafifletip hani tabiri caizse affedersiniz içine ettikleri için telefonda arayüz diye bir şey de yok. Hızlı bir şekilde her şeyi görüntüleyebiliyorsunuz. Kamera menüsünde efektleri görürseniz her efektler arasında çok hızlı geçiş yapabiliyorsunuz. Bu benim oldukça fazla hoşuma gitti. Bundan önceki telefonlarda bazen efektler telefonu yavaşlatabiliyordu. Saniyede 8 tane fotoğraf çekebiliyor telefon ve siz bu fotoğraflar içinden en iyisini seçip daha sonrasında geri kalanın silinmesini sağlayabiliyorsunuz. Bu telefonun enteresan bir özelliği var. O da Zoe isimli modu. Şimdi Zoe isimli mod üstünde özellikle duruyor HTC. Çünkü bu HTC'nin kendi geliştirdiği bir teknoloji ve kullanıcılara çeşitli efektler, çeşitli araçlarla çok değişik sahneler yaratma, çok değişik işler yapabilme olanağı sağlıyor. Mesela bunlardan bir tanesi HTC Zoe ile 3 saniyelik bir fotoğraf çekip bu fotoğraftan istediğinizi silme, istediğinizin yerini değiştirme veya yüzlerde arka planda değişiklikler yapabilme gibi bir özellik. Şimdi hani diyeceksiniz ki BlackBerry 10'a baktığımızda BlackBerry 10'da da işletim sisteminin içinde gömülü olarak böyle özellikler mevcut. Hatta Lumia 920'de de böyle özellikler var. Evet var, fakat HTC Zoe bunu biraz daha öteye götürüyor. Çünkü sadece bu efektler değil, çektiğiniz videoları, resimleri oldukça güzel bir panelde müzik eşliğinde birleştiriyorsunuz. Telefon müziğin ritmine bakıyor ve size otomatik olarak bir klip oluşturuyor. Müzik hızlandığında hızlı sahnelere geçiyor ya da resimleri daha hızlı aktarmaya başlıyor. Müzik yavaşladığında daha yavaş sahneler gösteriyor, resimler yavaşlayarak geçmeye başlıyorlar. Efektler de ona göre değişiyor. Yani cep telefonunuza hızlıca bir klip oluşturabiliyorsunuz. Bu önemli. Daha öncesinde aslında Samsung'da Nokia bunu bizlere sunmuştu. Ne yapmıştı firma? Movie isimli bir programı telefonlarıyla beraber bizlere sunmuştu ve biz de aynı şeyleri Samsung telefonlarda yapıyorduk. Ha, o zaman SD olarak bunu yapıyorduk. Şimdi HD olarak bir telefon içerisinde kendi video kliplerimizi yaratabileceğiz ve bunları YouTube ortamında paylaşabileceğiz. Bu arada hani yaratabileceğiz kelimesini kullanıyorum. Bazı arkadaşlar bazen bu kelimeye çok takılıyorlar. TDK'ya bakarlarsa eğer, yaratmak kelimesinin Türkçemizde, yani Arapçada falan değil, Türkçemizde zekanızı veya aklınızı kullanarak şu ana kadar yapılmamış bir şey yapmak olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bunun altını çiziyorum. Biliyorsunuz forumda çok değişik yorumlar alabiliyoruz. Şimdi bu tip arkadaşların da kızgınlığını çekmeyelim. Dediğim gibi Türk Dil Kurumu bu kelimeyi Türk arkadaşlara kullanmayı uygun görmüş ve kullanabilirsiniz demiş arkadaşlar. Zaten ekranda görüyorsunuz birkaç tane böyle klip oluşturulmuş durumda. Hatta HTC enteresan bir şey yaptı arkadaşlar. 45 dakika bizi dışarıda beklettikleri yetmedi. İzdihamı içeride yaşadığımız yetmedi. Bir de gitmişler biz dışarıda beklerken bizi çekmişler. Daha sonrasında bizi çektikleri bir klibi de yayınladılar. Zaten ilerleyen görüntülerde bunu da göreceksiniz. Şimdi burada neyi gösteriyor aslında? Resimlerle videoları da birleştirebilirsiniz. Sadece video kullanmak zorunda değilsiniz diyor. Müzik hızlanınca resimlerin falan nasıl hızlı geçtiğini falan görebilirsiniz. Efektler de değişiyor. Birazdan da o bizim garip bir şekilde dışarıda bekletilişimizin videosu gelecek. Şimdi tekrar sorulara dönüyorum bu Zoe'den sonra. Zoe'nin menüsünde göstereceğim sizlere nasıl bir şey olduğunu. Evet, hemen aşağılara iniyoruz. Grafik birimi Full HD paneli yetersiz gelmesini bir model getirebilir sene içerisinde demiş. Sene içerisinde böyle modelin gelmesi zor. Şunu söyleyeyim. Şimdi Snapdragon S4 600'ü kullanması bile bizim için sürpriz oldu. Çünkü S4 800'e baktığımızda ikinci çeyrekten sonra ya da üçüncü çeyreğe kalabilir firmalara dağıtılması planlanan bir platform. Yani firmalara bu dağıtılacaktı ikinci çeyrekte. Firmalar alacaklar, bunları seri üretimde telefon yapacaklardı. Bu arada işte dışarıdaki bekletilişimiz geldi ekranlara. Bu çok enteresan bence. Daha sonrasında içerideki görüntüler vesaire, işte izdihamı görüyorsunuz. Hani bundan gurur duyuyorlar herhalde, bu kadar literatürü buraya topladık diye. Gerçekten enteresan. Neyse. Şimdi S4 600'ün hani böyle seri üretimde çokça bulunabiliyor olması bile bizim için enteresan geldi. Çünkü S4 800 bundan bahsediyorduk biraz evvel. İkinci çeyrekten sonra firmalar dağıtılacak, firmalar bunu telefonlarına koyacaklar, seri üretecekler vesaire, pazara sunacaklar derken büyük ihtimalle senenin sonunu bulur bu. Bir hata yapmazlarsa da zaten senenin hani 2014'ün başlarında bu telefonlarını tanıtırlar diye düşünüyorum. Burada sadece Tegra 4 bir sürpriz yapabilir. Tegra 4'ün ikinci çeyrekten sonra firmalara dağıtılması bekleniyormuş. Belki üçüncü çeyrekte. Bu arada her çeyrek dediğimizde 3 aylık periyot oluyor. Üçüncü çeyrek dediğimizde yani 7. 8. 9. aylar oluyor 2013 senesinin. Belki 7. 8. 9. aylarda arkadaşlar bir Tegra 4'lü telefon görebiliriz. Bana Snapdragon S4 Pro 800'lü bir telefondan daha yakın geliyor Tegra 4'lü bir telefon görmemiz. Şimdi diğer sorulara bakıyorum. Mesut abi, kullandığınız süre zarfında herhangi bir ısınma yaşadığınız demişler. Biraz evvel bundan bahsettim arkadaşlar. Menülerde gezerken dahi aynı Xperia Z'de olduğu gibi, One X Plus'da olduğu gibi, One X'de olduğu gibi, Galaxy S3'de olduğu gibi bu telefon da ısınıyor. Galaxy S3'te tek sevdiğim bir nokta vardı. Isınan nokta aşağılarda bir yerdeydi. Böylece çok da fazla rahatsızlık uyandırmıyordu. Bunu da zaten incelememizde üstüne başa basa söylemiştik. Arayüz bildiğiniz VP8 gibi olmuş denmiş. Arayüz VP8 gibi değil. Hani burada bir yanılgı oluşmasın. Aslında tekrar arayüzle ilgili görüntüyü de sizlere göstereyim. Arayüz VP8 gibi değil arkadaşlar. Arayüz biraz daha farklı. Burada sadece haberler ve bilgiler var. Sosyal medyadan gelen mesajlar var. Eğer Flipboard isimli programı kullandıysanız ne demek istediğimi daha rahat anlarsınız. Bu çevrenizdeki tüm gelişmeleri, takip ettiğiniz medya kaynaklarını, sosyal medyayı, arkadaşlarınızdaki gelişmeleri sizlere böyle bir dergi havasında, bir magazin sayfasına bakıyormuşçasına göstermeyi hedefleyen bir arayüz. Hani telefonun artık o Android sayfalarında, ana ekranınızda sadece bilgiler geçiyor. Burada araçlara yer ayrılmamış durumda. Çok isterseniz sağa sola paneller ekleyip buraları kullanabiliyorsunuz. Şimdi isterseniz onunla ilgili menüyü de getireyim. Hani bu panelleri ekleyip kullanabiliyorsunuz fakat yani bilmiyorum, Sense arayüzü bana çok garip geldi ya. Altta özellikle hani iki tane buton olması falan filan birçok kullanıcı büyük ihtimalle varyansını edecektir. Firma ileride yazılım güncellemeleriyle belki farklı farklı çözümler sunabilir. Multitasking var mı bu telefonda demişler. Video seyredip hem başka uygulamalara bakabileceğiz mi? Böyle bir şey tanıtmadılar. Böyle bir şey yok. Hani video izleyip başka uygulamalara bakmayı Note 2 gibi bir telefonda kullanmak daha mantıklı olur diye düşünmüyor değilim açıkçası. Devasa bir ekranı var. Hani bir tarafa bir şey koyarsınız, bir tarafa bir şey yaparsınız ama gerisinde çok fazla bir şeye gerek yok. Beats Sound desteği var mı demişler. Donanımsal destek mi? Evet, Beats Audio bu cihaza donanımsal bir yükseltici amfi entegresiyle destekleniyor. Böylece yüksek ses alabilirsiniz. Xperia Z ile karşılaştırır mısınız demişler. Açıkçası burada çok enteresan bir durum var. Bana kalırsa HTC One Xperia Z de aynı kategoride bir cihaz değil. Hani bu belki de birçok insanda şok etkisi yaratacak, nasıl değil filan. Bu cihaz 4.7 inç bir cihaz. Eğer ben 5 inç cihazı büyük buluyorum derseniz başka seçeneğiniz yok zaten. Bundan daha hızlı bir telefon da yok. Bunu alacaksınız. Fakat ben 5 inç ekran istiyorum derseniz, büyük ekranlardan hoşlanıyorsanız S4 Pro 600 de bu sefer size gözünüze çok fazla görünmeyecektir. S4 Pro da bana yeter deyip yemişim oyunları deyip Xperia Z'yi de alabilirsiniz arkadaşlar. Xperia Z'nin ekranında görüş açılarından dolayı kaynaklı, parlaklığından dolayı kaynaklı bazı sıkıntılar var. Fakat dediğim gibi bu telefon 5 inç olmadığı için 5 inç telefon kategorisinde bir seçenek yok şu anda. Galaxy S4 belki 5 inç olarak gelecek. Eğer 5 inç gelirse Xperia Z'yi onunla karşılaştırmak daha mantıklı olur. HTC One'ı 4.7 inç telefonlarla karşılaştırmak lazım. Yani ben böyle düşünüyorum. Eğer sizin de bu konuda itirazlarınız varsa yazarsanız sevinirim. En azından hani ne düşünüyor insanlar onu görürüz. Solo lüks ekran farkını hissetti mi demişler. Açıkçası bundan hiç bahsetmediler arkadaşlar. Ben bu ekranın normal LED aydınlatmaya sahip olduğu düşüncesindeyim. Zaten solo lüks dedikleri yani güneş benzeri bir aydınlatma iddiasında bulunan aydınlatma stili ekranın çok parlak olacağı anlamına gelmiyor. Güneşteki renklerin yani o renk canlılığının, renk derinliğinin güneşin hani bir güneş ışınlarının bir nesneye çarptıktan sonraki yansımalarından dolayı oluşan o doğru renklerin bir ekranda da yapılabilmesini sağlamak amacını taşıyan bir şey. Aslında daha çok giyim mağazalarında elbiselerin dışarı çıktığınızdaki rengin de görünmesi için geliştirilmiş bir LED aydınlatma seçeneği bu. Hani bu telefonda kullanılsa da kullanılmasa da öyle çok büyük bir fark yaratmayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi tekrar telefonun diğer özelliklerine geçelim. Çünkü Zoe'den biraz daha bahsetmek istiyorum sizlere. Zoe arkadaşlar hani efekt yapılabilmesinin üstüne aslında kullanıcılara insanları silme veya bu şekilde gördüğünüz gibi aynı karede 3-5 farklı hareketinizin bulunduğu sahneler oluşturabilme gibi şeyler de sağlıyor. Mesela burada 2-3 kişiyi seçip ekrandan çıkartabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bisikletli gidiyor aslında sol tarafta. Hemen tek tıklamayla bisikletliyi siliyorlar ve güzel bir fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlıyorlar. Bunu cihaz nasıl yapıyor? Şimdi Zoe'yi aktif ettiğinizde butona tıklıyorsunuz ve aslında cihaz orada 3 saniye boyunca fotoğraf çekmeye devam ediyor. 3 saniye boyunca fotoğraf çektiği için aslında o 3 saniye içindeki olan gelişmelerden herhangi birini çıkartıp herhangi biriyle yer değiştirebiliyorsunuz. Yani nasıl bir şey? Diyelim ki ilk bir saniyede çektiğiniz yol temizdi orası. İkinci saniyede çektiğiniz o temiz olan yere bir adam geçti fakat diğer yerler temiz kalmaya devam etti. Üçüncü saniyeye geldiğinizde o adam başka yere geçti fakat diğer yerler temiz görünüyordu. Yani bu sayede cihaz şuna bakıyor. Alttaki karede temiz, üstteki karede temiz değil. O zaman ben en altta temiz olan kareyi kullanayım. Üst tarafta adam gülüyor. Alt tarafta gülmüyor. Gülen isteniyor. O gülen suratı alayım, alttaki kareye yerleştireyim vesaire diye kararlar veriyor. Ve siz böylece güzel sahneler, estanteneler yakalayabiliyorsunuz. Hani bu da bence cihazla beraber entegre olarak sunulması sayesinde beynim kazan özelliklerden bir tanesi oldu. Özellikle bu klip yapma paylaşma işi HTC One'la beraber bir patlama yaratacaktır diye düşünüyorum. Aslında PC'nizde Movie isimli bir program var. Nasıl yazılıyor? M-U-V-E-E olarak yazılıyor bu program. Bu programla bilgisayarınızı indirip 15 günlük deneme sürümünde bu deneyimi yaşayabilirsiniz. O da bazı efekt seçenekleri sunuyor. Efektlerden bir tanesini seçiyorsunuz. Yazılarınızı belirliyorsunuz. Ve daha sonrasında tek tıkla müziğe uygun bir şekilde bir klibin yaratılmasını sağlayabiliyorsunuz. Hani böyle bir özelliği var. Şimdi son olarak aslında bu sunumla ilgili görüntülerde arkada bırakmak istediğim cihazın 80'den fazla ülkede satılacağı konuşuluyor arkadaşlar. Aynı anda bütün piyasalara gireceğiz diyorlar bununla beraber. Fakat burada üzücü bir haber var. Hani 80 tane ülkede, 80'in üstünde ülkede satılması, 185'in üzerinde operatörle çalışılması ki Türkiye'de Turkcell, Avea, Vodafone aynı anda bu telefonu satacaklar. Aynı zamanda kanaldan da satın alabileceksiniz. App üzerinden de sipariş verebileceksiniz. Yani sizi operatörlere muhtaç bırakmayacaklar. Özellikle OneX'de böyle bir hata yaptık. HTC One'da bu hatayı tekrarlamak istemiyoruz diyorlar. Hani bunlar güzel, gerçekten daha fazla ülkede satılacak olması, daha fazla operatörle çalışılacak olması. Fakat telefonun giriş tarihi ne yazık ki Mart olarak söyleniyor. Ülkemizde de herhalde Nisan gibi filan piyasaya sürülür diye düşünüyorum. Çünkü Mart ayında tüm dünyayla eş zamanlı olarak sürülürse piyasaya, HTC gerçekten bazı şeyleri değiştirmiş demek olacak bu. Ki Nisan'da da piyasaya sürülmesi şöyle bir risk ortaya çıkarttı. Galaxy S4 biliyorsunuz 14 Mart'ta tanıtılacak. Ve Samsung burada şu iddiada bulunuyor. Biz diyor ki telefonu tanıtacağız ve bir ay geçmeden ya da böyle bir ay içinde telefonu satın alınabilir kılacağız diyorlar. Böyle bir şey yaparlarsa arkadaşlar, yani bu tanıtımı önce yapmalarının hiçbir anlamı kalmayacak HTC tarafında. Çünkü zaten piyasaya çıktıklarında oldukça güçlü rakipleri piyasada olacak. Xperia Z'ye baktığımızda Xperia Z'nin de satın alınabilecek, yani satın alınabilir olacağı tarih olarak Mart gösteriliyor. Bu gerçekten hani 3 telefon için kıran kırana bir mücadele olacak. Şimdi ben sizlere burada bir soru sormak istiyorum. Cevaplarsanız sevinirim. Xperia Z, S4 ve HTC One arasında seçim yapmanız gerekse ve Xperia Z ile S4 5 inç ekrana sahip olsalar, siz ya bu telefon 4.7 inç ekranda bunların hepsinin özelliğini sunuyor, daha küçük, daha taşınabilir diye 4.7 inç bir ekranı mı tercih edersiniz? Yoksa Xperia Z, S4 gibi 5 inçlik bir telefonu her ne olursa olsun daha büyük ekranı olduğu için kullanmak ister misiniz? Tabii Xperia Z'nin su geçirmezliğini unutmamak lazım. Bence öyle ya da böyle eğlenceli bir özellik. 2 megapiksel bile Full HD çekiyor. Bence sıkıntı yok 4 megapiksel olmasının demişler. Evet, aslında iyi. Bir de ön kamerasından da bahsetmek lazım. Ön kamerası da gerçekten oldukça iddialı. Tek bir hareketle aslında ön kameraya geçebiliyorsunuz. Kamera konusunda yaptıkları özel iyileştirmelerden bir tanesi de buydu. Hemen bir bakalım. Kamera konusunda aslında yine bir tane görüntü ayarlamıştım sizler için. Fakat burada bir yerde kaybolmuş diye düşünüyorum onu. Burada en azından tek parmak hareketiyle kameradan şeye geçtiğimi görebilirsiniz. Yukarıdan parmağınızı kaydırma hareketi yaptığınızda ön kameraya geçiyor. Bu bence önemli, güzel özelliklerden bir tanesi. Evet arkadaşlar, şimdi yorumlarınızı almak istiyorum. Daha demin bir soru sordum. Xperia Z ve S4 gibi telefonlar 5 inç gelecek. S4'ün en azından 5 inç olmasını bekliyoruz. Hani 5 inç bir telefonu daha büyük ekrana sahip olduğu için mi tercih edersiniz? Yoksa HTC One 4.7 inçte Xperia Z'den daha güçlü bir donanım sunuyor. Bu sizin için daha mı etkili olur? Şimdi hemen birkaç soruda cevaplayayım bununla ilgili. Merhaba, adım Ahmet demiş. Mesut Çevik, telefon ilk incelemenizde sizi etkiledi mi? En azından tasarımı, görünüşü ve ekran görüntüsü kalitesi olarak nasıl demiş. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Telefonu ilk elime aldığımda ve şu arayüzü kullandığımda aynen şunu düşündüm. HTC sen ne yaptın dedim. Yani bakın orada biraz evvel görüntüye geldi. Yanındaki başka bir editör telefonu almaya çalışıyordu. Benden vermedim. Neyse. Yani ne yaptın sen dedim yani. S4 Sense 4.0 Plus'a baktığımızda çok daha güzel bir arayüz vardı. Kalkıp arayüzü inanılmaz değişik bir şey yapmışlar. Hani keşke kullanıcılara sorulsaydı en başta telefon kurulurken. Açılışta Sense 4.0 Plus mı kullanmak istiyorsun yoksa Sense 5'i mi kullanmak istiyorsun diye. Ben büyük ihtimalle Sense 4.0 Plus'ı seçerdim. Belki de hani yaşından dolayı değişimlere geç tepki veren bir insanım. Fakat bu yeni arayüz hani hoşuma gitmedi. Alttaki iki buton olmasını da hani kesinlikle anlayamadım neden böyle bir şey yaptılar. Android telefonu özelleştirmek güzel bir şey. Farklı bir telefon gibi göstermek güzel bir şey. Fakat Android kullanıcılar, özellikle geçmişten gelen kullanıcılar alışmakta sıkıntı yaşayacaklardır. Köklü değişiklikler her zaman kötüdür. HTC'yi daha öncesinde menü butonu yerine çoklu ortam butonu koyduğu için eleştirmişti HTC One X'te. Şimdi firma gitmiş, o butonu da ortadan kaldırmış, iki tane buton koymuş. Neyin kafasını yaşıyorlar? Açıkçası ben merak ediyorum arkadaşlar. Yayından sonra psikolojik baskı yapıp bir telefon ele geçirip hoparlör, kamera, ekran kalitesini test etmeye çalışın bence demiş. Çok çalıştım arkadaşlar. Bu konuda hiçbir şey yapmıyorlar. Açıkçası ben bize haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Geri kalan basan da haksızlık yapıldı. 2-3 Alman önceden inceledi diye bu tip bir karar almaları ve bize telefonları vermemeleri saçmalığın ötesinde bir şey. Yani keşke hiç getirmeselerdi. Zaten ben internetten bakar, sizle beraber canlı yayında Erdi ile oturur, bu özellikleri konuşurdum. Ha buraya gelip bunları çekmişim. Ha internetten reklam videolarını indirip aslında bakmayın, onlar üstünden konuşmuşum. Cihazın çünkü videolarda göründüğünden çok farkı yok. Ha belki buraya gelmesen o menünün o kadar karmaşık yapısının canımız sıkıcılığından bahsedemeyecektim sizlere. Fakat büyük ihtimalle Erdi ile oturup niye böyle bir dizayn yaptılar diye de konuşurduk yani uzaktan bakınca. Siz bile menünün biraz karışık olduğunu anlamışsınız. Arka kapak çıkıyor mu? Çıkmıyor arkadaşlar. Bu yani yekpare denen tek parça bir kasa. Sağlamla oluşturan o. Zaten tasarımı güzelleştiren de bence o. Fakat çıksaydı tabii ki daha iyi olurdu. Hani pil değiştirmek isteyen pilini değiştirsin. Sizi incelemek için, size incelemek için telefon vermeyip Almanlara veren firmanın telefonunu almam abicim demiş. Öyle düşünmeyin arkadaşlar. Yani bize telefon versinler, hatta bir tane de çekiliş yapsınlar, kullanıcılarımıza telefon hediye etsinler. Hani öyle baskı yapalım. Sonuçta güzel bir şey ortada varsa satın alınsın veya alınmasın. Biz burada kalkıp insanlara alın almayın gibi kararlar verme, dediğim gibi, makamında değiliz. Sadece kendi kişisel görüşlerimizi açıklıyoruz. One X ya da One kasasına sahip bir VP8 isteriz HTC'den demiş. Arkadaşlar VP8 istemeyin. Bence siz Microsoft'tan daha gelişmiş bir işletim sistemi isteyin. İlk önce kasadan önce daha iyi. Flipboard candır demiş. Evet, Flipboard gibi program varken açıkçası bu arayüze gerek yoktu. Bu arayüzün RAM tüketimi Sense 4.0 ile aynı mı yoksa daha mı çok demiş. Açıkçası RAM tüketiminin hiçbir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Telefonda 2 GB bellek var zaten arkadaşlar. Yani o konuda bu telefon hiçbir sıkıntı yaşamaz. Zaten haberlerde siz aşağı doğru sürüklemedikçe kolay kolay yüklenmiyor. Yani RAM tüketimi konusunda çok sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. HTC One'ı Nexus 4'te karşılaştırmak lazım demişler. Hayır, bu telefonu karşılaştıramazsınız onunla. Yani neden karşılaştıramazsınız derseniz, aslında durun, karşılaştırabilirsiniz de belki, bilmiyorum. 4.7 inç telefonlar sonuçta ama Nexus 4 farklı bir kategoride yer alıyor. Yani Google'un ürettiği, aslında firmalara nasıl bir şeyler üretebileceklerini gösteren bir telefon. Yazılım güncellemesinin ön plana çıkan bir telefon. Bence bu telefonun rakibi hani Nexus 4'ten önce, ben Nexus 4'ü hep bir hani telefon alternatifi olarak görmüyorum. Şöyle görüyorum Nexus 4'ü. Eğer ben Android'de güncellemelere önem veriyorum diyorsanız bir Nexus 4 sahibi olun. Fakat ben Android telefonumda hani yeni arayüzler denemek, eğlence, İşte firmaların verdiği değişik araçları kullanmak, telefonun değişik özelliklerini kullanmak istiyorum diyorsanız da Galaxy S3, HTC One X gibi şeyleri tercih edin. Çünkü Nexus 4'e baktığımızda ne kamerasında bir artı özellik var diğer firmalardan daha iyi, diğer firmaların ürettiği şeylerden, ne aslında işlem gücü olarak diğerlerinden çok daha fazla sunuyor. Hem de cihazın ses çıkışına falan baktığımızda burada da bir özelleştirme yok. Kapasitesi 16 GB. Yani o telefon dediğim gibi tamamen ben Android'de yazılım güncellemesine önem veriyorum diyen kişilerin telefonu. Kalkıp da Lumia 900, yani bu Lumia 920 demişim, şimdi burada bir şey okurken tabii karıştım. Nexus 4'ü hani bu telefonla karşılaştırmak haksızlık olur, çünkü bu Nexus 4'ü birazcık ezer arkadaşlar orada. Hani her ne olursa olsun diğeri istediği kadar güncelleme alsın, bu telefonda bir ton özelleştirme ve farklı şey mevcut. Evet, bir diğer şeylere bakalım. Crysis 3'e Crack çıksa da oynasak demiş. Bu hemen bu mesajı silelim buradan. Korsan şeklini bu kadar da böyle şey yapmak, ortalığa dökmek hiç hoş değil. Bence insanlar korsan bir şeyler isterken utanmalılar. Hani bu işi dediğim gibi hiç desteklemiyorum, sevmediğim bir şey. Mesut abi emeğinize sağlık demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Sizler olmasınız hiçbir anlamı yok. Ben de izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum açıkçası. HTC Blink Feed iptal olmuyor mu? Kaldırılamıyor mu? İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Ama hani kapattığınız zaman da bilmiyorum, telefonun onun üstüne kurulmuş sonuçta. O flat arayüzle karşılaşıyorsunuz. Sense 4'ün daha havalı göründüğünü düşünüyorum ben. Hani şu anki bu flat arayüz, her şey böyle çok sabit düz yapısı benim çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yani tekrarlıyorum, aşağıda da iki tane butonumuz var. Menülerde farklı, bazı yerler farklı yerlere geçiştirilmiş durumda. O yüzden hani benim yorumum Sense 5.0 çok güzel bir arayüz değil. Belki bir süre kullanmam lazım telefonu. Ne bileyim, bir hafta kullandıktan sonra alışılabiliyormuş diyebilirim ama şu anki ilk izlenimim beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. O konuda hani tekrar tekrar söylemek istiyorum bunu. 4.7 inç tercih ederim demiş. Çünkü daha fazla DPI demektir. Ön kamerada Full HD çekiyor biliyordum. Evet, ön kamera Full HD çekiyor. Ön kameranın ayrıca geniş bir lensi de var. Çok hani böyle 2-3 kişi birden fotoğraf çekilmek falan istediğinizde size yardımcı olacaktır. Fakat 4.7 inçteki DPI değeri, yani daha doğrusu aslında PPI demek lazım, piksel per inç olarak geçiyor, daha fazla. Ama yani bir anlamı yok ki o kadar fazla olmasının. Zaten dediğim gibi HD ekranda da pikselleri öyle hemen seçemiyorsunuz, göremiyorsunuz. Tamam, daha keskin Full HD olması ama daha fazla pil tüketmesinin orada bence hiçbir getirisi yok. Bana sorsalardı bu telefonda HD ekran mı olsa diye, HD seçerdim. Fakat şimdi HTC'yi de burada çok fazla zorlayamıyorum. Çünkü kullanıcı tarafına baktığınızda rakamlar her zaman bir telefonu satın alma kararında önemli. Ve tabii ki Full HD ekran bir pazarlama argümanı olarak firmaya bir güç sağlayacak. Burada biraz da firmalar pazara uymak zorunda kalıyorlar. Onlar da sonuçta telefon üretiyorlar ve satmaları lazım. Kalkıp da pazarı değiştirmeye çalışmaktansa pazara uymak, bu Samsung'un terimi, pazarın istediğini vermek firmalar için daha kazançlı ve geleceklerini garanti almanın yollarından bir tanesi. Mesut Bey, ben Sense'in 3D kayan arayüzü ve özel takvim widgetlerinden hoşlanıyordum. Bu ana ekranı yeni One X'in ana ekranını kişiselleştirmeyle döndürebilir miyiz? Bir de Sense 4 Plus'a geri dönme seçeneği var mı? Böyle bir seçenek yok. Bayağı bir özelleştirebilirsiniz ya da hiç beğenmezseniz aslında bir tane arayüz indirip marketten onu kullanmaya devam edebilirsiniz. Bunda tuşlara falan da yer ayrılmadığı için çok uzun olmuş. 5 inçe aynı boyutta S4 çıkabilir. Eğer S4'ün kasası ve tasarımı iyi olursa her türlü S4'ü seçerim demiş. Tabi S4'ü görmek lazım. Onun öncesinde yorum yapmak yanlış. Zaten Mart ayında telefon gelene kadar onu da görmüş olacağız. O da enteresan bir şey olacak arkadaşlar. Ben iPhone diyorum demiş. iPhone farklı bir kategori. İyi yapışın abi. Telefonu vermemekle bağırıyoruz. Hoşuna gitmesi de güzel ROM'lar ve temalarla güzelleştirilebilir. Multitasking plan demiş. Ya ben çok ROM denemeyi seven bir insanım. Hani tamam, ROM yüklemek telefona bazen farklı özellikler katabiliyor, farklı şeyler yapabiliyorsunuz. Fakat yani hiçbir zaman stabil bir telefona sahip olmuyorsunuz. Daha sonrasında açıkçası ben böyle birkaç ay ROM'lar kullandıktan sonra genelde orijinal ROM'a dönmüşümdür hep. 4.7 inç daha kolay taşınabilmesi, güzel ve dışının alüminyum olması daha etkili gibi geldi bana. Mesut abi, bir de cihazın farklı renkleri var mı? Son olarak da batarya çıkıyor mu demişler. Özellikle tasarım ekibi başkanı Scott'a yaptığım röportajda bunu sordum. Birebir röportaj da yaptık. Altyazılı olarak bunu da yayınlayacağız sizlere. Dedim ki Windows 8 telefonlara baktığımızda bir sürü renk seçeneği var. Fakat gel gör ki Android'de bir siyah bir beyaz sunuyorsunuz. Ha, bunda da griyi sunmuşsunuz. Hani bunda da dedim kırmızı, yeşil, mavi, pembe gibi renkler görecek miyiz dedim. Dedik ki biz tüketicilerin isteklerine hani genelde cevap vermeye çalışıyoruz. Hep fırsatları değerlendirmek istiyoruz. Şimdiden dedi bir renk sözü veremem dedi. Fakat gelecekte görürüz dedi. Anlayacağınız sadece iki tane rengi olacak. Belki yılın ortasından sonra hani tepe modeli çıkartmazlar, bu telefonu yenilemezler ama en azından farklı bir renkte bu telefonu karşımıza sunabilirler diye düşünüyorum. Arkadaşlar, PM atan olmuş. PM okuyamayacağım şu vakitte. Ne yazık ki, onu da söyleyeyim. Arkada bir video işlediğim için o bir ara canlı yayını duraksattı sanırım. Şimdi ben hemen size o son videoyu atayım. En azından onu da görün. Evet. Şimdi buradaki arkadaş ilk olarak bizlere Blink Feed'den bahsediyor. Tabii ki hep anlattıkları şey o. Buradaki internet bağlantısı canlı olduğu için geliyor. Bakın, internet bağlantısı aşağıda kötüydü çünkü ben bulunduğumuz yerde. Resimler gelmemiş. Hemen oraları hızlıca geride bıraktı arkadaş. Daha sonrasında diyor ki işte buradaki haber kaynaklarını filtreleyebiliyorsunuz diyor. İlla hepsini görmek zorunda değilsiniz. Mesela Engaged'ı izlemek istiyorsan diyor sadece Engaged'ı seçiyorsun. Facebook'u görmek istiyorsan Facebook'a geçiyorsun. Bu ekran ana ekran değil diyor. Aynı zamanda sağa sola kaydırarak diyor diğer ekranlara geçebilir. Oralara widget'lar koyabilirsin diyor. Ben burada adama diyorum ki ya diyorum ben burada multitasking butonu göremedim. Menülerde falan nerede biliyor musun diyorum. O tam olarak ilk başta anlamadı. Telefonu falan göstermeye devam etti bana. Daha sonrasında ise birazdan arkadaşlar şeyi aramaya başlayacağız. Multitasking özelliğini aramaya başlayacağız. Ben açıkçası menüleri tam olarak gezmediğim için cihazın menülerinden home butonuna çift tıklamayla multitasking işlevinin eklenebildiği konusunda bilgi sahibi değildim. Buradaki sunum yapan standta görevli arkadaş da ne yazık ki bilgi sahibi değilmiş. Garibim heyecan içinde aramaya başladı. Şu an çoklu uygulama görev menüsünü arıyor. Yani arka planda çalışan uygulamaları nasıl geçiş yaparım diye bir şekilde burada uğraşıyor arkadaşlar. Bulamıyor. Sonra ben birazdan elimi atacağım. Elimi göreceksiniz. Uygulamalar menüsüne geçeceğim. Diyeceğim ki bak burada hani böyle ulaşılabiliyor. Şimdi bakın halen arıyor. Ama ben diyorum ki oraya tıkla menü butonuna. Uygulamaları yönetmeye gel. Hop geç buraya diyorum bir sağa. Burada işte arka planda çalışan uygulamaları gördün diyorum. Şimdi onu gösteriyor bana. Kendi keşfetmiş gibi. Evet arkadaşlar. Bu menüye dilerseniz home butonuna çift tıklamayla da ulaşabiliyormuşsunuz. Dediğim gibi home butonuna basılı tutmanın bence standart özellik olarak gelmesi daha iyi olurdu. Kaç kişi menüleri enteresan bir şekilde böyle hızlı bir şekilde kullanmayı biliyor? O da bir soru işareti tabii ki. Yine telefonu göstermeye devam ediyor. En azından size diğer gösterdiklerimden farklı bir görüntü oldu diye düşünüyorum. Sizlerden tekrar tekrar özür diliyorum. Ben açıkçası telefonun bize verileceğini duyduktan sonra çok fazla heyecanlanmıştım. Burada bir şeye dikkat edeyim. Zoe efektlerini gösterecek şimdi alt tarafta. Ben de oraya zoomlayacağım. Burada arkadaş efektleri anlatmaya çalışıyor. Birkaç kez girecek çıkacak falan filan ama çok onları takmayın. Belli bir yerden sonra aşağıda kaç tane efekt göründüğünü göreceksiniz. En azından hani bize seçilen seçenekleri de görmüş olacağız. İşte surat silme, yüz pürüzleştirme, aydınlığı arttırma, resmi otomatik kontrast sağlama gibi özelliklerimiz var. Bu stand görevlisi arkadaşlarımız bayağı şaşkın bir şeydi. Bazen fotoğraf kamerasını bile oldukça zor buluyordu. Şimdi menülerde geziyor fotoğraf makinesine girmek için. Değişik bir arkadaş. Ama sonrasında yine görevini yapacak. Siz onlara bakarken ben tekrar sorulara döneyim arkadaşlar. Bakalım neler sorulmuş. Bu arada bazen burada tek başıma olmanın verdiği dezavantajla bir şey anlatırken diğerine geçip bir şey yarım bırakmış olabilirim. Beni eğer forumdan uyarırsanız tekrar tekrar anlatırım arkadaşlar. Ben bu işten yorulmam. Bu arada canlı yayında 1 saat 6 dakikayı geçtik. Ben bir 15 dakika sonra artık ara vereyim. Çünkü boğazım inanılmaz ağrımaya başladı. Çok fazla konuştum sanırım. Hocam pil konusunda bir gelişme var mı? Şarj süresi konusunda teknik dokümanda belirtilen rakamlar nedir demiş. Şimdi teknik dokümanlara geçtiğimizde arkadaşlar aslında şarj ve bekleme süreleri konusunda çok da fazla bilgi belirtilmemiş durumda. Lithium polimer 2300 mAh bataryamız var. Karşılaştırırsak Xperia Z ile benzer. Xperia Z'nin biraz daha büyük ekranı vardı. Xperia Z bir günü tamamlayamıyordu. Büyük ihtimalle bu telefonda günü tamamlamaktan birazcık daha hallice olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda çok fazla bir şey söylemek zor. Neden derseniz belki de Xperia Z ile aynı batarya süresini sunacak. Sonuçta hız aşırtılmış bir telefon. Yani daha hızlı bir işlemciye sahip. Bu da daha fazla güç tüketmesine neden olabilir. Çok sağ ol Mesut abi. One X'den sonra telefon almak istiyordum. Bayağı aydınlattınız demiş. Siz sağ olun arkadaşlar. Dediğim gibi bu yayınları sadece sizler için yapıyoruz. Sizler olmasanız yaptığımız için hiçbir önemi yok. Menü yapısı aynen Sense 4.0'daki gibi sayfalar halinde geçişli mi yoksa aşağıya kaydırarak mı Mesut abi demiş. Büyük ihtimal menülerde bir yerde seçenek vardır. Fakat ben yine alt menüler ekranını sizlere görüntüleyeyim. Ben burada kurduğumuz programların bulunduğu sayfada yani kurduğumuz programların yer aldığı menüde ne yazık ki şeyi tam olarak bulamadım. Hani o bana garip geldi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Bu arada niye bu yayın başlamadı? Üst menüler çalışıyor. Alt menüler donmuş. Bunu tekrar bir silelim ve yayına ekleyelim bakalım iş görecek mi? Arkadaşlar bir saniyenizi rica edeceğim. Alt menüleri tekrar ekliyorum. Alt menüler bir şekilde bozulmuş ama alt menülerde şöyle bir olay vardı. Bu video umarım birazdan çalışmaya başlar. Şöyle bir şey vardı arkadaşlar. aşağı ve yukarı oynatabiliyordunuz sadece alt menüye kurduğunuz programları. Fakat klasörleme seçeneği sunulmuş durumda. Aynı zamanda ekranda gördüğünüz, evet video başladı, buradan da görebilirsiniz. Bu üçlü üçlü dizilimi dörtlü dizilime geçirebiliyorsunuz. Aynı zamanda 5 satıra çıkartıyorsunuz ekranı. Ben pek içime sindiremedim. Belki yatayda kaydırma geliyordur. Bana yatayda kaydırma, dikeyde kaydırmadan her zaman daha iyi geliyor. Daha kullanışlı geliyor. Bilmiyorum, belki de öyle alıştığımdandır. Belki de bu hani telefon kullanma deneyimine, dokunmatik ekran deneyimine ilk defa kullanmaya başladım demiyorum. İlk defa ısındığım nokta iPhone olduğu için oradaki menü stilini ister istemez insan bir yerlerde arıyor daha sonraki kullanımlarında. Uzun zamandır Android kullanıyorum. Android'de de biliyorsunuz bir şekilde kopyaladıkları için bu tasarımı. Orada da bundan devam etmiştik. Umarız menülerinde böyle bir seçenek vardır. Hani dediğim gibi telefonu çok fazla detaylı inceleme şansım olmadığı için o konuda sizlere çok detaylı hani menüsünde şunu yaptığınızda yatayda alttaki noktaları ya da ikonları kaydırabiliyorsunuz diyemiyorum. Menüsü abi bir soru daha. Kamera maksimum 4 megapiksel çözünürlükte mi? Evet. Yani Lumia demeyeyim de Purview 808 gibi değil arkadaşlar. Öyle bir olay var. Mesut abi HTC'nin Apple'a özenmesi konusunda ne düşünüyorsun? Cihazları bootloader kilidiyle geliyor. Bırak custom room yüklemek için bile kullanıcıların 1000 takla atması gerekiyor. Bir de ekran konusunda nasıl? Xperia Z'den iyi mi? Xperia Z'den daha iyi bir ekran olduğunu düşünüyorum. Parlaklığı daha fazla, görüş açısı çok daha farklı. Ama Xperia Z'nin ekranından daha küçük bir ekran. Eğer 5 inç ekran istiyorsanız bu telefonu tabii ki ondan yarıştırmak birazcık saçma olacaktır. iPhone'a özendiğini düşünmüyorum açıkçası. iPhone farklı bir telefon. Yani tasarımlar bir şekilde birbirine benzeyebilir arkadaşlar. Oradan özenli diye bir şey yok. Android menü tasarımı benziyor fakat hani dediğim gibi sonuçta iPhone'da da Android'den çalma bazı şeyler mevcut. Mesut Çevik bu telefon alınır mı? Olmazsa neden demiş. Arkadaşlar telefonun alınıp alınmama kararını benim vermemi beklemeyin. Hani ben bu telefon alınır veya alınmaz diyemem. Ben sadece size gördüklerimi ve düşüncelerimi aktarıyorum. Tabii ki sizin düşünceleriniz daha farklı olabilir. Fakat şunu söyleyeyim. Tabii ki yeni bir telefon alacaksanız eğer piyasadaki en güçlü akıllı telefonlardan bir tanesi. Güzel bir kameraya sahip, ses çıkışı güçlü, Beats Audio özelliği var. İçindeki platform şu an piyasada bulunan en hızlı platform. Bunun altını çiziyorum. En hızlı platforma sahip. En yüksek PPI DNS'e sahip ekran bulunuyor üstünde. Sonuçta IPS ekran olduğu için görüş açısında parlaklığında herhangi bir sıkıntınız yok. Gerçekten çok parlak, güzel bir ekrana sahipsiniz. Sonuçta Sense 5 gibi hiçbir Android'de bulunmayan özelleştirilmiş bir arayüze de sahip. Şimdi tamam kullanması zor dedik filan dedik, alışması zor oldu filan dedik ama HTC One'a baktığımızda HTC gerçekten telefonu o kadar özelleştirmiş ki Android'i geçtim kendi işletim sistemi gibi duruyor. Yani ilk defa aslında bu kadar özel bir arayüzle karşılaştık. Xperia Z'ye baktığımızda, Samsung Galaxy S3'e baktığımızda, yıllardır gelen Sense'e baktığımızda köklü değişiklikler yok arkadaşlar. Xperia Z'de bizim en çok beğendiğimiz ne olmuştu? Alt menüdeki klasörleme olmuştu. Şimdi Sense 5'te de bu var. Bir de üstüne haber kaynakları var. Şimdi haber kaynakları benim açımdan belli bir süreden sonra kullanması keyifli olabilir. Neden? Teknoloji haberlerini koyarım. Sosyal medyayı koyarım. Oradan tıkır tıkır insanları sürekli ana sayfamdan koyarım. Hani kalkıp da bir Facebook'a girme, haber sitesine girme gibi bir dertten de kurtulmuş olurum. Twitter'ı bile açmam belki. Fakat hani internet bağlantısı çok sık olmayan, böyle büyük internet paketi olmayan bir insanlar da bunu kapatacaklardır. Kalkıp da böyle bir özelleştirme üstüne gitmek biraz yanlış. Çünkü Flipboard gibi piyasada zaten ücretsiz bir program mevcut. Yani bu programı kurduğunuzda da zaten böyle bir menüye sahip oluyorsunuz. Kanımca HTC için ön demek olarak kullanmak adına insanların karşısına sunulmuş bir cihazdan başka bir şey değil. Asıl cihazların ilerleyen tarihlerde çıkacaklarına eminim. Şimdi insanları test edecekler ve neticenin doğrultusunda karar verecekler falan diye bir yorum var. Mücahit yazmış. Gerçekten güzel güzel tekilerini belirtmiş. Şunu söyleyeyim Mücahit. HTC aslında bu telefonda biz kullanıcıları dinledik diyor. Yani açıkçası şimdi kullanıcıları dinledik, isteklerine cevap verdik derken senin düşünce tarzında düşündüğümüzde HTC One X ve One X Plus sahipleri aslında denemeye kurban gitmiş insanlar oluyor. HTC One bu denemeler sonucunda insanların ne istediğini bulduklarını gösteren bir telefonmuş. Yani söylediklerine göre. Bakalım gerçekten doğru mu? Mesut abi yayın videosunu değiştirebilir misin? Tabii ki değiştiririm arkadaşlar. Ne açayım buradan? Size tekrar kalabalığı göstereyim. Bu benim içime hiç sinmedi böyle kalabalık sıkıştık bir ortamda olmak. Daha sonrasında inceleme kalabalığını tekrar göstereyim. Böyle bir ortamda telefonla aşırı neşir olmak zorunda kaldım. Şurada görüyor musunuz? Adam kıyıda köşede bir şeyler yemeye uğraşanlar falan var. Neyin içinden domuz eti çıkar? Neyin içinde alkol var? Tam olarak seçemediğim için de ben de bir şey yiyemedim orada. İçimde kaldı. Evet, bunun ardından da alüminyum gövde konusuna gelelim. Ve birazcık da bu işlensin. Değiştirdim arkadaşlar şu an görüntüyü. Bu arayüzü 4.2'ye geçerken sıkıntı yaşamak için yapmış olabilirler bence demiş. Arkadaşlar aslında dediğim gibi arayüz hani tamam alışması zor bir arayüz ama belki de siz seveceksiniz. Hani zevkler renkler tartışılmaz. Sadece bana zor geldi. Açıkçası hani dediğim gibi burada beraber fikirlerimizi tartışalım. Benim fikirlerimi kanun olarak algılamayın. Ben sadece bu işlerde fikirlerine değer verdiğiniz bir arkadaşınız, bir abiniz, bir kardeşiniz olarak buraya geldim. Telefonu birebir test etme fırsatı buldum. Açıkçası içinde bulunduğum şartlar da hiç hoş değildi. Ve düşüncelerimi sizlerle paylaşıyorum. Bu canlı yayınında aslında birazcık sizlerle ya nasıl olmuş telefon, nasıl buldunuz gibi konuşmak için yapıyorum. Kalkıp da telefonu alın almayın, telefon iyi olmuş, kötü olmuş, Xperia Z'yi ezer, Samsung bitti falan gibi kelimeler kullanmadım. Kullanmak da istemiyorum zaten böyle şeyleri. Bana saçma geliyor. Burada bizim yaptığımız şey dediğim gibi arkadaş ortamında hep beraber toplandık. Beğendiniz mi telefonu, beğenmediniz mi bunu konuşuyoruz. HTC'de multitasking butonunu koymamış, peki uygulamalar arasında nasıl geçiş yapacağız demişti DH misafiri. Bunu birkaç kez anlattım arkadaşlar. Home butonuna iki kere tıkladığınızda çok da uygulama menüsü açılıyor. Kilit ekranını gösterir misin demiş. Kilit ekranını göstereyim hemen. Şu son yaptığım videoda arkadaş telefonu kapatıp birkaç kez kilit ekranına geçiyor. Görürsünüz kilit ekranı oldukça sade, değişik yapılmış. Bence hani Sense 4 Plus'taki veya daha öncesindeki Sense'lerdeki kilit ekranı daha havalıydı. LTE desteği var mı Yusuf abi demiş. Mutlaka vardır. Zaten biliyorsunuz Qualcomm LTE chipsetlerini üreten firma. Bu yüzden de firmalar hem GSM hem LTE telefonlarında Qualcomm'u tercih ediyorlar arkadaşlar. Mesut Bey, telefonun alüminyum kasası parmak izi bırakıyor mu ya da çizimlere karşı dayanıklı mı, elde tutulduğu zaman sağlamlık hissi veriyor mu? Elde tuttuğunuz zaman inanılmaz bir hissiyat var. Gerçekten premium bir telefon tutuyorsunuz, hissine kavuşuyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Hani bu konuda sizi temin ederim. Telefon inanılmaz sağlam duruyor. Yani malzeme kalitesi konusunda piyasada rakibi yok. Xperia Z'yi elinize aldığınızda da tamam güzel telefon olmuş, arkası cam falan parlak diyorsunuz. Fakat bu telefonu elinize aldığınızda arkadaş adam kaya gibi yapmış diyorsunuz. Yere düştüğünde ne olur tabi bilmiyorum. Sonuçta iPhone da biliyorsunuz alüminyum kısımlara sahip, fakat yere düştüğü zaman telefon iptal oluyor. Abi otel süpermiş demişler. Vallahi güzel otellerde kalıyoruz gerçekten. Bu tamamen parasını HTC'nin ödediği bir oda. Hatta tekrar kendi görüntüme geçeyim. Belki benim güzel yüzümü görmek istersiniz. Hatta odayı da şöyle bir göstereyim. Bakayım dağınık bir yer var mı? Yok. Şöyle. Fena bir oda değil. Ama başasındaydı ve Türkiye'den sadece beni getirmişlerdi. Erdinç askerde olduğu için böyle bir şansa kavuşmuştum. Ve orada bir otel odasında kaldım. Ya anlatılmaz yaşanır yani. Mükemmel bir şeydi ya. Saray gibiydi yani. Sadece banyosu bu odanın şu bölümü kadardı yani. İnanılmazdı. Banyosunda LCD TV'ler falan vardı gömme böyle. Her yeri oda oda ayırmışlar. Banyosunda 3 oda vardı. Yani tuvalet, duşu, küveti ayırmışlardı öyle söyleyeyim size. Ve görevliler çıktığınızda size isminizle hitap ediyorlardı. Şunu diyebiliyordu mesela. Mesut Bey, arkadaşınızı arıyorsanız eğer arkadaşınız sizi şurada bekliyor. Halbuki ne arkadaşım ona beni beklediğini söylemiş, ne ben arkadaşımı aradım ona söylüyorum. Fakat o direkt olarak birebir bizle ilgileniyordu. Mesela şey söyleyebiliyordu. Siz bir yere girdiniz, çıktınız ya da resepsiyona uğradınız. Mesut Bey arkadaşınız sizi beklemedi, şuraya gitti falan diye böyle tarif ediyorlardı. Neyse çok oteli anlatmayayım sizlere, biraz saçma oldu. Tekrar sorulara dönüyorum. Ama yani aklımda öyle bir iz bıraktı ki otel. Müthişti, müthiş. Yayın gitti Mesut abi demişler. Sesiniz kesiliyor Mesut Bey. Parazit girdi. Telefon çok ısınıyor mu? Abi biri torrent açtı. Modeme girmek filtrele. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Birden yayın bozuldu. Ses kalitesi kesik geliyor. Ses gitti. Abi son 2 dakikayı duyamadık. Sonra yayın cama geçince gitti. Abi kamera seni kaldırmadı. Ses kasıyor. Evet, bu tip şeyler var. Tekrar görüntüye geçelim o zaman. Arkanda soranlar var. O da bizi görüyor mu diye. Ne yazık ki göremiyorum. Video komple gitmeye başladı abi. Mesut abi, arayüzde biraz gezer misin? Hemen arayüzde gezelim arkadaşlar. Şurada arayüzde gezdiğim bir videom vardı. Evet. Yayın gitti bende. Yayın bozuldu. Görüntü ve ses kalitesi kesik kesik getiriyor. Otelde biri Wi-Fi'den video izlemeye başladı. Mesut abi ne hikmetse yüzünü gösterince yayın izlenmez duruma geliyor. Ses gitti abicim. Torrent yaktın bizi, video üştü, bir torrent Mesut Bey yayın kesiliyor. Video felç dondu vesaire. Bakıyoruz ses uçtu. Evet 8. sayfaya bir geleyim, 6. sayfaya tekrar döneceğim. Burada bir sıkıntı var mı? Zaten 1 saat 19 dakika oldu dediğim gibi. Birazdan da sonlandıralım yayını hep beraber, son bir karar verip. Şimdi evet. Yayın düzeldi, tamam. Evet, telefon yayınımız düzeldiyse çok güzel, devam edeyim konuşmaya. Şimdi yayın gitti demince, öyle bir şey okuyunca ister istemez ona konsantre oluyorsunuz. Sesim gittiği için kusura bakmayın arkadaşlar. Bir daha kendi görüntümü, odayı göstermeyeceğim size. Ufak bir hava atalım dedik. Onda da yayınımız felç oldu. Mesut Bey, az önce 5 inç ekran ile ilgili bir şey sormuştum. Tam siz konuya girecektiniz ki yayın kesildi. Şu an problem yok. Eğer zamanınız var ise tekrar o konu hakkında kişisel görüşünüzü paylaşabilir misiniz? Bana kalırsa arkadaşlar, Full HD ekranlar gerçekten 5 inç için daha uygunlar. Hani sonuçta Full HD bir ekranım var diyorsunuz, 5 inç olsun diyorsunuz. Ama 5 inç telefonu da elinize alıyorsunuz, arkadaş bu ne kadar büyük diyorsunuz. Böyle bir sorun var. Yani HTC'yi de burada haklı buluyorum. Adamlar ne yapsınlar? Yani piyasa Full HD ekran dolmuş. HD ekran çıkarsalar büyük ihtimalle şu an niye Full HD değil diye yazıyor olacaktınız. Yapacak bir şey yok. Pazar ne istiyorsa onlar da onu sunuyorlar. Umarız Full HD ekran pil tüketimine negatif etki yaratmaz arkadaşlar. Pil tüketimi dediğimiz gibi tam olarak test etme şansımız olmadı. Telefonu alıp kullanmaya başladıktan sonra test edeceğiz. Yatayda kullanım çok daha kolay. Sensation denemeye çalıştım. Dikey kullanımı çok berbat demiş. Öyle bir şey yok yani. Sense çok rahat kullanılabiliyor dikey yatayda da. Öyle bir sıkıntım olmadı açıkçası. Yayın tekrar gitti. 3 dakika yok. Gitti yayın yine. Hocam yayın kesilip duruyor. Şurada bir broadcast'ı durdurup tekrar başlattım. Şu an ufak bir kesilme yaşamış olabilirsiniz. Zaten dediğim gibi kayıt ediyorum bütün yayını. Yayın kayıt altına alındığı için hiçbir sıkıntınız olmasın. Bu yayını tekrardan izleyeceksiniz. Tabii tekrar bu kadar heyecanlı ve güzel olmayacaktır. Evet arkadaşlar. Şimdi artık son sorulara doğru geliyorum. Ve ne yazık ki herhalde yayın tamamen artık izlenmez hale gelmiş. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyorum. Son olarak söylememiz gerekirse eğer HTC One'ın bugün Londra'daki lansmanını sizlerle canlı olarak tartıştık. Bu canlı yayın aslında lansmanın canlı yayını değildi. Zira biz lansmana katıldık, geldik, çektiğimiz görüntüleri sizlerle paylaştık. Keşke lansmandan canlı yayın yapabilseydik. Fakat lansmandan tweet atmak bile yarım saat sürüyordu. Siz canlı yayın kalitesi nasıl olurdu öyle düşünün. Bu canlı yayını daha sonrasında banttan izleyeceksiniz. Bunun bir güzelliği olacak. HTC One hakkında son yorumlarımızı yapmamız gerekirse Snapdragon S4 Pro 600'ü kullanıyor olması en azından biraz içimizi rahatlattı. 800'ü kullanmasını beklemiyorduk. Dediğimiz gibi yılın yarısından sonra çıkacak telefonlarda büyük ihtimal Snapdragon S4 Pro 800'ü göreceğiz. Belki Tegra 4'lü telefonlar da yılın yarısından sonra karşımıza çıkabilirler. İlk olarak tabletler planlanıyormuş Tegra 4'te de. Telefonun 4.7 inçlik Full HD Super LCD 3 IPS bir ekranı var. Bu ekran genel olarak parlaklık ve görüş açısı olarak Xperia Z ile karşılaştırmamı isterseniz eğer Xperia Z'den biraz daha iyi. Cihazda 4 ultrapiksel, bu HTC'nin kendi deyimi. 4 ultrapiksel bir kamera var. Bu kamera gece karanlık konusunda daha etkili çalışıyor. Cihazda Zoe denen ve yine HTC'nin ismini aldığı bir özellik bulunuyor. Bu özellik daha çok kamera üstüne geliştirilmiş olan efektler ve yazılım iyileştirmeleriyle dolu. Yani bir fotoğraf çekiyorsunuz, istenmeyen kişiyi fotoğraftan çıkartıyorsunuz. Çektiğiniz video klipleri, fotoğrafları birleştirerek müziğe uygun otomatik klipler yaratılmasını sağlıyorsunuz. Vesaire vesaire, bir sürü dolu özellik kullanıcılara sunuluyor. Aynı zamanda cihazda Boom Sound denen bir özellik var. Boom Sound da stereo çıkış sayesinde çok güçlü hoparlörleriyle sanki bir müzik çalardan müzik dinliyormuşsunuz gibi kulaklık takmadan müzik dinlemenizi sağlıyor. Beats Audio yine donanımsal bir amfiyle destekleniyor. Yani bir çıkış entegreniz var ve ses çıkışı olarak güçlü ses alabiliyorsunuz. Cihaz üzerinde Sense 5.0 var ve Blink Feed ile beraber geliyor. Blink Feed değişik bir şey. Sense alışmış kullanıcılar daha sonrasında arkadaş bu neymiş, nasıl alışacağım buna diyebilirler. Fakat kapatılabiliyor, en azından böyle bir güzellik sunulmuş. Alt menüler falan tamamen değiştirilmiş durumda. Eski Sense deneyimini kafanızdan çıkartın. Burada tamamen HTC'nin yeni özelleştirdiği bir arayüzle karşı karşıyayız. Telefonda arkadaşlar güç butonu sol taraf yerleştirilmiş durumda önden bakarken. Yani şöyle söyleyeyim, normalde daha doğrusu genel olarak şeyden konuşmak daha doğru olacaktır. Sağ elinizde telefonu tutarken işaret parmağınızla hemen erişebildiğiniz güç butonu telefonun kasasında diğer taraf yerleştirilmiş durumda. Yani 3.5 mm'lik ses çekiyle yer değiştirilmiş. Bu tasarımı birazcık değiştiriyor, böyle kullanırken değişik hissediyorsunuz. Tamamında alüminyum kullanılan ilk telefon olma özelliği taşıyor. Gövdesi çok sağlam. 2300 mAh bataryasını değiştiremiyorsunuz. Ön kamerası Full HD videolar ve 2 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Gerçekten çok kaliteli bir ön kameraya sahip. Artık ön kamerası kaliteli olmayan telefon kalmadı diyebiliriz. 2013 yılının herhalde moda bu olacak. Bunun haricinde telefonu çok fazla kullanma, fotoğraf çekip video çekip burada karşılaştırma fırsatını vermediler. Ne yazık ki ilk başta telefonu size vereceğiz dediler, bizi mutlu ettiler. Daha sonrasında ise başka bir zaman vereceğiz, artık bakarız dediler, bizi üzdüler. Etkinlik alanı çok kalabalık olduğu için çok da fazla detaylı görüntüler çekemedik. Bunun haricinde 4.7 inçlik bir telefon olduğu için Xperia Z ile birebir rakip değil dedik. Zaten su geçirmezlik falan gibi de bir iddiası yok. Bu telefonu olur da kirlendi abi ben bunu yıkayacağım derseniz elinize alırsınız. Bunun da altını çizeyim. Ve Londra'dan, Otoradam'dan zorla internet koşullarına rağmen yaptığım canlı yayına artık burada bir son veriyorum. Katılımınız, desteğiniz, sorularınız, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum yorumlarınız ve sorularınıza çok fazla vakit ayıramadım. Bu canlı yayınlarda genelde tek başımayken yaşadığım sıkıntılardan bir tanesi oluyor. Umarım daha sonraki canlı yayınlarımızda 2-3 arkadaşla birlikte oluruz. Bir ekiple beraber çalışırız ki sizlere çok daha fazla vakit ayırabiliriz. 1 saat 25 dakikanın ardından hepinize sevgiler diliyorum. İyi ki varsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.